Yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Evet, haftanın haberlerini, otomotiv haberlerini değerlendirdiğimiz oto gündemin yeni bölümünde karşınızdayız. Önceki haftalarda gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve tabii ki hemen başlangıçta bunu bize hatırlattıkları için biz de size hatırlatmak istiyoruz. Başlangıçta söyleyelim, bizleri izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorumlarda da eksik bırakmıyorsunuz. Sizden bir de şunu rica ediyoruz. Lütfen abone olmayı ve takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın diye hatırlatalım. Böyle bir ricada bulunalım. Çünkü siz bunu yaptıkça daha çok kişiye erişebiliyoruz ve böylece daha iyi, daha kaliteli içeriklere erişmek konusunda kendimizi motive ediyoruz. O yüzden bu konudaki desteğinizi bizden esirgemeyin diyerek otomotiv dünyasının önde gelen isimlerinden Sayın Barış Şankı. Barış Bey merhabalar, nasılsınız? Lütfen. İyiyim abi, rica ediyorum.
Sen nasılsın?
Ya şimdi sen orada böyle şey yapacaksın, biraz mütevazilik yapacaksın ama yani şunu söyleyeyim. Donanım Haber sitesinde gerçekten o kadar çok sayıda otomotiv ile ilgili içerik var ki ve artıyor da ve gerçekten iyi de okunuyor, çok da güzel okunuyor. Bunların tabii ki başında hem sen olmak kaydıyla bazı başka editör arkadaşlarımızın da, onlara da teşekkürlerimi sunarak uğraşı var, emeği var. Bunu sağlamak kolay değil ve bunu sen yıllardır yapıyorsun. O yüzden de sen şimdi söylemesen de böyle, ben gene de bunu söylemiş olayım. Görüşlerine o yüzden çok önem veriyorum ben. Seni dinlerken keyif alıyorum. O yüzden de bu haftaki haberlere başlamadan önce söyleyeceğim bir şey yoksa, zam haberi var mı yok mu onu beraber göreceğiz. Her hafta seyircilerimizin artık heyecanla beklediği bu hafta hangi zam gelmiş haberi. Yani oto gündem, bu yüzden seyrettiklerini bile düşünüyorum ben bazen. Yani zam var mı, ceza var mı? İşte hani... Yani hiçbir zam yoksa bir otomotive zam gelmiş mi? Devletten mi gelmiş, özel sektörden mi gelmiş? Bunlarla ilgili özel bir program yapacağız seninle sonunda ya.
Evet. Yani şu anda evet. Bu bölümde herhangi bir zam yok. Zaten Aralık ayının başında tabii ki TOG zammıyla beraber diğer markalara da zam geldiğini konuşmuştuk. Ama zaten o aydan aya olağan şeyler. O yüzden hani şu anda
alıştık diyorsun onlara.
İşte, elektrikli otomobiller tarafında neler oldu, ne gelişmeler var? Özellikle bu hafta Renault Dacia tarafında çok önemli bir açıklama var, ona değineceğiz. Bunun gibi güzel haberler var aslında bu hafta.
Çok güzel söyledin. O zaman hemen başlayalım. İlk haberimiz Stellantis ile ilgili ve aslında bizim zaman zaman konuştuğumuz bu bataryalarla ilgili bir konu. Ne geliyor da ne olacak da bizim için, elektrikli otomobil kullanıcılar için iyi bir haber olacak mı?
Şimdi şöyle bir gelişme var abi Stellantis tarafında. Stellantis özellikle son bir yıl içerisinde diyeyim, tabii ki daha önce de atılımları vardı ama son bir yıl içerisinde o kadar çok şirketle işbirliği veya işte doğrudan bazı şirketleri satın alma yoluna gitti ki elektrikli araçlar için özellikle batarya ve şarj tarafında aslında son adımı da bu sefer biraz daha farklı bir yönde oldu. Çünkü %100 elektrikli otomobillerde biliyorsun şarj çözümü herhangi bir evinizden ziyade veya iş yerinizden ziyade yolda gördüğünüz herhangi bir şarj istasyonunda durup işte fişi takıp aracımızı şarj etmek oluyor. Tabii ki bundan başka bir çözüm daha var ama şu anda Çin dışında en azından yaygın olarak kullanılmıyor. Bugüne kadar NIO'da bunu görüyorduk. O da batarya değişimi. Doğrudan batarya değişim istasyonlarına giderek NIO kullanıcıları sadece 3 dakika içerisinde, hatta biraz daha kısa sürede boşalan bataryayı daha dolusuyla, hatta tam dolusuyla değiştirip yollarına devam edebiliyorlardı. Şimdi Stellantis tarafında böyle bir adım görüyoruz. Bu gelişmenin, bu uygulamanın yaygınlaşması güzel. Hemen Stellantis tarafında nasıl bir şey olduğunu da söyleyeyim. Stellantis baktığımız zaman bu batarya değişim teknolojisi için Ample isimli bir şirketle anlaştı. Bu şirkette 5 dakikadan kısa sürede batarya değişimi vaat ediyor. Şimdi Stellantis tarafında bu ilk olarak Fiat 500e modeline uygulanmaya başlayacak 2024 yılından itibaren. Tabii ki şu an için Stellantis tarafında bunun çok kısıtlı bir uygulama olduğunu söylemek mümkün. İlerleyen yıllarda üretici bunu değerlendirip ne kadar feasible olduğunu görüp muhtemelen başka modellere, başka pazarlara da uygulayacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi şimdiye kadar NIO'da görüyorduk bunu. Tesla yıllar önce denedi ve Elon Musk bunun mantıklı bir uygulama olmadığını söyleyip vazgeçti. NIO ısrarla sürdürdü, yıllardır sürdürüyor. Batarya değişimi tarafında 3 milyon uygulamayı aştılar. 2000-3000 civarında Çin genelinde batarya değişim istasyonları var. Son olarak Geely ile böyle bir anlaşma yaptılar. Stellantis'in de böyle bir uygulamaya gitmesi güzel tabii ki. Hani bakalım, göreceğiz nasıl bir uygulama olacak, ne kadar uygulanabilir olacak en azından Avrupa tarafında. bunu bekleyip göreceğiz diye düşünüyorum.
Evet, burada söylediğin tabii önemli şeylerden bir tanesi Elon Musk'ın bunu vaktinde deneyip hani yani daha doğrusu düşünüp sonuna hayata geçirmemesi. Bunu feasible dediğimiz yürütülebilir bulmaması. Ama şimdi onun düşündüğü zamanla belki şimdinin çıktıları aynı olmayabilir. Tabii o onu öngörmedi mi? O başka bir sorunun cevabı mutlaka. Ama bir süredir denenmesi ve yeni yani aslında baktığın zaman konunun böyle bizim de seninle zaman zaman konuştuğumuzda bu konulara geliyoruz. Hani bu ya bu nasıl olacak, nasıl sürecek diye. Bu sonuçta günün sonunda pratik yakıt dolumu olarak düşünebileceğimiz bir çözüm. Dolayısıyla böyle çözümlere bence ihtiyaç mutlaka olacak. Yani sadece elektrik enerji istasyonlarının bu ihtiyaçlara gelecekte tüm herkes elektrikli aracı geçerse çözmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz diye beraber konuştuğumuz için söyleyebilirim. O yüzden bu tip çözümler bence bu aradaki o ihtiyaçları görebilecek ve hem yeni fırsatlar oluşturabilecek iş fırsatları bence hem de bir taraftan da dediğim gibi yoğunluğa karşı çare olabilecek bir durum. Ama tabii onun nasıl işleyebileceğini, nasıl ilerleyebileceğini, Stellantis gibi bir devin bunu yaptığı zaman kendi araç parkı için nasıl bir fayda sağlayabileceğini görmemiz lazım. Bunu bize zaman gösterecek. Umarım iyi olur ama böyle baktığınız zaman keyifli duruyor. Mantıklı, makul geliyor kulağa. O yüzden bakalım nasıl olacak. Çünkü küçük araçlarda bunu yıllar önce CES'te görmüştüm. Las Vegas'ta düzenlenen Consumer Electronics Show'da görmüştüm. Küçük motosikletler için. Bu da aslına bakarsan makul bir çözüm. Ama bakalım gerçekten nasıl işleyecek onu birlikte göreceğiz. Diğer örneklerine nazaran. Teşekkür ediyorum. Peki o zaman bu haberimizi geçiyoruz. Bu şimdi sıradaki haberimiz yine batarya ile ilgili fakat lokal bir haber, yerel bir haber. Hem TOGG'u daha doğrusu TOGG'u demesek de başka bir dört harfli devlete ait TCDD'yi ilgilendiren bir konu. Ne oldu da devlet demir yollarıyla elektrikli araçlar buluşuyor sevgili Barış?
Evet, aslında dediğin doğru. Onda herhangi bir hata yok. TOGG yine bu işin içerisinde. Çünkü şu anda bir devlet kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları hızlı şarj istasyonu kurmak için şarj ağı işletmeci lisansı aldığını duyurdu. Yani bunun zaten asıl sebebinin TOGG'un şarj altyapısını desteklemek olduğunu ama işte hani bütün elektrikli araç kullanıcıları faydalanabileceği için tabii ki genel olarak Türkiye'deki elektrikli araç kullanıcılarını ilgilendiren bir haber olduğunu söylemek mümkün. Dediğim gibi biliyorsun son düzenlemelerden sonra elektrikli araç şarj altyapısının belli bir düzene, belli bir nizama göre ilerlemesi için bu alanda faaliyet gösterecek şirketlerin EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansı alması gerekiyordu. Hatta şu anda bu duyurulduğundan bu yana yanlış hatırlamıyorsam 150'yi yani 155-160 civarında bir işletmeci lisansı alan firma oldu. Tabii ki bunun içinde özeller var. Yani genel olarak zaten özeller çoğunlukta. Ama yavaş yavaş için içine devlet kurumlarında girdiğini görmeye başladık. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda olduğu gibi. Hemen detaylara doğru baktığımızda bu TCDD tarafından kurulacak yüksek hızlı şarj istasyonlarının araçları 15 dakikada şarj edeceğini görüyoruz. Bununla beraber 200 kW gücünde olacağı belirtildi. Aslına baktığımız zaman 200 kW oldukça iyi bir değer. Baktığımızda çünkü genel olarak zaten DC şarj istasyonu sayısı AC'lere göre daha az. AC biliyorsun biraz daha 22 kW civarında daha az bir dolum sağlıyor, yavaş bir dolum sağlıyor. DC'ler bu noktada özellikle şehirler arası yolculuklarda çok önemli ve genel olarak baktığımızda işte 50 kW'la sınırlı olduğunu görüyoruz birçok yerde. O yüzden 180 kW olsun, 200 kW olsun bu yüksek hızların Türkiye genelinde yaygınlaşması oldukça önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın da böyle bir uygulamayla en azından bu kadar yüksek hızlı bir şarj istasyonu ağı kuracak olması da oldukça önemli diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin bu konuda?
Ya tabii söylediklerine yani bence önemli. Bunu yapı olarak sunabilecek bir yapı baksan Türkiye'de doğrusu niye daha önce aklıma TCD'de gelmedi diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta onların da enerjiyle çok işleri var. Bunu biliyoruz. O yüzden de bunu ya Ulaştırma Bakanlığı, TOGG diye düşündüğün zaman böyle hani hepsini bir kefeye koyduğunda en yakın çözüm tabii ki TCD'de gibi görünüyor. O yüzden bunun elbette şunu görmemiz lazım. Ne kadar iyi yapabiliriz bu işi? TCDD bu işi ne kadar iyi yapabilir? Bunu görmek lazım. Çünkü bu yani kapalı devre kullanabileceğin kurum içinde kullanabileceğinden ziyade dışarıda sana gelecekler ve kullanacak bir hizmet vereceğin bir yapı. Dolayısıyla bunun nasıl bir sonuç vereceğini böyle görmek lazım. Yani devlet eliyle bir nevi işte benzin istasyonu açtığını düşün. Yani bir yakıt istasyonu açtığını düşün devletin. Buna benziyor şu an aslında durum. O yüzden oradaki etki nasıl olacak? Sektörün buna tepkisi, etkisi nasıl olacak? Onu da görmek lazım. Sonrasında artık bakacağız. Yani o yine dediğim gibi bekle gör dediğimiz bir durum ama çünkü elektrikli tren setleri zaten var TCD'de. Yani devlet demir yollarında. Dolayısıyla elektrikle ilgili bir ihtiyacı var. Bir altyapısı mutlaka var. Ve bunu taşıması ihtimali de çok güçlü, kolay olabilir. O yüzden de senin bahsettiğin DC istasyonları kurma ihtimali normalde bir başkasından daha kolay olabilir. Böyle bakınca makul geliyor. Ama dediğim gibi sonrasını beraber göreceğiz. Yani o ne kadar verimli bir şekilde yansıyacak. Onu birlikte görelim. Zaman bize ne gösterecek görelim birlikte diyorum ve sıradaki haberimize geçmek istiyorum. Sıradaki haber yine Türkiye'yi ilgilendiren haberlerden bir tanesi. Tabii o nedir diyeceksin. Neden Türkiye'yi ilgilendiriyor? Renault'un haberi bizi neden ilgilendirsin diyeceksin ama.
Bu haftanın büyük haberi.
Haftanın büyük haberi ki sen anlattıktan sonra ben de tekrar deyim. Hatta en baştan söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta biz bunu konuştuk ve hatta dedik ya bu araçtan bahsettik ve dedik ki bu araç nedir o araç? Çok da böyle gizli bir şey değil. Yani Dacia Duster'dan bahsettik geçtiğimiz hafta. Ana konularımızdan bir tanesiydi. Dedik ya bu Duster bir başka olmuş. Tasarımı, görüntüsü başka olmuş. Bu sanki bildiğimiz Duster'dan bir sınıf yukarıda, hatta yani belki yerine göre birkaç sınıf yukarıda diyeceğimiz bir havası var demiştik görüntülerde, özelliklerde. Nitekim onun doğruluğunu bu hafta beraber anlatacağız. Şimdi senden dinleyeceğiz detayları. Neden böyle diyoruz? Duster'a ne oldu da sınıf atladı ve bir taraftan da daha önemli bir konuma geldi. Ve Türkiye için bunun önemi nedir? Yani niye bizi ilgilendiriyor?
Evet, bizi ilgilendiren kısmı şimdi öncelikle zaten şurada hakkını verelim. Daha bu yılın Mart ayında Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci bunun duyurusunu yapmıştı. Biz de ilk olarak oradan bu gelişme acaba olur mu diye düşünmeye başlamıştık. Ama şimdi baktığımız zaman yıl sonuna gelirken resmi açıklama yapıldı. Dacia Duster resmi olarak Türkiye'de, yani Bursa'da OYAK Renault tarafından üretileceği resmi olarak duyurulmuş oldu. Bu çok güzel bir gelişme. Neden? Baktığımız zaman özellikle işte otomotiv tarafında Türkiye'den ayrılan firmalar var. Yani son dönemlerde özellikle hani büyük yatırımlar görmemeye başladık. Tabii ki var olan firmaları es geçiyorum bu durumda. Çünkü hani Ford tarafında da büyük yatırımlar duyuruldu. Önce batarya fabrikası, ondan sonra Ankara'dakinden vazgeçildi tabii ki sonrasında, ama hani bunun sebepleri, sonuçları tartışılır. Ona çok girmeyeceğim şimdi. Ama özellikle OYAK Renault tarafında böylesine güzel bir yatırımın duyurulması açıkçası yıl bitiminde çok güzel bir haber olarak geldi 2024 yılına girerken. Şimdi hemen detayları söyleyelim. Geçtiğimiz hafta tasarımını, özelliklerini, motor seçeneklerini bol bol tartıştığımız Dacia Duster, Renault tarafından burada Dacia Duster olarak değil, Renault Duster olarak üretilecek. Baktığımızda aslında otomobil aynı otomobil, bütün tasarımı aynı, sadece ön tarafta Dacia logosu ve o kesik kesik şeritler yerine büyük bir Renault yazısı. Arka tarafta yine Renault'un geçmişten esinlenen yeni logosunu göreceğiz. Yani bildiğimiz aslında artık Dacia Duster değil de Renault Duster olacak. Türkiye pazarında da benim anladığım kadarıyla, en azından bültenden gördüğüm kadarıyla Renault Duster olarak satılacak. 2024'ün ikinci yarısında hibrit motor seçeneğiyle Türkiye'ye gelecek. Baktığım zaman aslında bunun hangi hibrit motor seçeneği olduğu belirtilmemiş net olarak. Çünkü iki farklı motor seçeneği olduğunu söylemiştik yeni Duster'da. Bunlardan bir tanesi 1.2 litre benzinli 3 silindirli benzinli motorun bulunduğu 48 volt hafif hibrit sistem. Diğeri de 1.6 litre 4 silindirli benzinli motorun bulunduğu tam hibrit sistem. Baktığım zaman Renault tabii ki Duster'ı ne tarafta konumlandırmak istiyor? Bana kalırsa açıkçası Austral'in daha altında konumlandırmak isterlerse hafif hibrit motorla gelecekmiş gibi bir hissiyat uyandı. Çünkü 4x4 seçenek de bu motorda var. Hani 4x4'ü Dacia Duster'da özellikle çok fazla sevenler oluyor. Bu versiyonu çok fazla soranlar oluyor. Bana kalırsa bu seçenekle gelecektir. Çünkü tam hibritle gelirse biraz daha fiyatı yükselecektir. Tabii ki bunun fiyata da etkisi olacaktır. her zaman tartışılan bir şey. Yani Dacia tarafında atıyorum 1.3 milyon olacaksa Renault logosu olduğu için belki de 1.4 milyondan gelecektir. Rakamı şu anda tamamen hani uydurdum. Çok net olarak konuşmuyorum burada ama hani Renault tarafında ne kadar bu şekilde gelmesi ne kadar etkileyecektir fiyatı, bu da önemli. Çünkü aslında ne kadar Renault logosu basılmış da olsa bunun bir Dacia olduğunu biliyoruz sonuçta. Yıllardır Dacia olarak karşımıza çıktı. Şimdi Renault olarak karşımıza çıkacak. Ha tabii ki hala eski Duster mı? Değil tabii ki. Bunun yeni nesilde platform değiştirdiğini, Renault ve Nissan modellerinde kullanılan Renault bu geniş kullanım ağı olan bir platform üzerine inşa edildiğini söylemiştik. Yani o eski demode, eski teknolojileri barındıran platform tamamen gitti. Dediğim gibi güzel bir gelişme. Tabii ki sadece Duster tarafında bir gelişme yok burada. Onu da söyleyeyim. Buradaki fabrikaya Oyak Renault ve Renault grubu 400 milyon doların üzerinde yatırım yapacak. En büyük tabii ki güzelliklerden biri de bu. Çünkü hem Ar-Ge tarafında hem üretim tarafında kapasitenin arttırılması yeni bir istihdam oluşturulması anlamına geliyor. Bu noktada da 2024'de güzel bir şekilde girmiş oluyoruz. Duster'ın yanı sıra buradaki fabrikada 4 yeni model üretilecek 2027 yılına kadar. Bunlardan ilki tabii ki Duster. Bu 4 modelden 3 tanesi SUV segmentinde olacak. B ve C segmentlerde. Diğeri de SUV değil. Zaten hani benim gördüğüm kadarıyla daha önce Mitsubishi Colt'un da burada Bursa'da üretileceği açıklanmıştı. Bu 4 modelden bir tanesi de Colt'tur diye düşünüyorum. Colt zaten Türkiye pazarında satılmıyor. Burada üretilip işte Avrupa'dır, farklı pazarlardır, oraya ihraç edilecek. Tabii ki Duster da sadece Türkiye'de satılmayacak. Buradan üretilip 50 farklı ülkeye ihraç edilecek. Bu Türkiye'nin üretimi açısından, üretim kapasitesi açısından ve dünyaya duyurulması açısından en azından şu anda Duster dünya genelinde de çok sevilen, tercih edilen bir ekonomik SUV olduğu için hani bunun Türkiye'de üretilecek olması da Oyak Renault'un dünya tarafından tanıtılmasının, en azından genel olarak Türkiye'nin dünya tarafından tanınmasının da büyük şekilde önünü açacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
Evet, tabii bu söylediklerine güzel haber. Ben de hemen katılayım. Çünkü bizim burada seninle konuştuklarımızda genelde aynı yere geliyoruz. Özellikle şu ekonomik koşullarda Türkiye'de üretim yapılmasının önünün daha çok açılmasını bekliyorduk. Tabii ki Renault yeni gelmiş değil. Zaten buradaydı. Oyak Renault burada yıllardır bu işi yapıyor ve gerçekten çok da iyi yaptıklarına inanıyorum. Ama bu yeni haberler bizi biraz daha sevindiriyor. Çünkü hem yatırım var hem işte öne çıkacak bir aracın Türkiye'de üretilecek olması insanı sevindiriyor. Bu önemli konulardan bir tanesi. Bunun dışında ben de senin tabii söylediğin şeyi merak ediyorum. Yani işte Renault Duster ve Dacia Duster'da bir fiyat farkı olacak mı? Şimdi eskiden baktığımız zaman diyorduk ki bir aynı araç gibi, yani diyelim ki ikisi aynı araç olmasın da sanki Dacia bir seviye daha kalite olarak, işçilik kalitesi veya malzeme kalitesi olarak bir altta üretim yapıyor da bu taraf daha iyi üretim yapıyor tarzında bir yaklaşım vardı. Gerçek değil. Yani onu bilemeyiz. Aynı araç neler var bilemiyorum. Şu an aklıma gelmiyorsa aynı aracı Renault'da ürettiği, yani diyelim ki Nissan'ın ürettiği işte Qashqai ile Renault'un ürettiği Kadjar diyelim mesela, işte aynı mı kalite olarak falan diye konuşacak olsak belki aynı. Ama Dacia öyle miydi bilmiyorum. Daha önce çok eskiden kastım böyle 5 sene 10 sene önce dersek eğer bir farklılık vardı ama hala öyle mi bilmiyorum. Fakat şunu tahmin ediyorum. Burada ha Dacia'dan almışsın ha Renault'dan almışsın dediğinde bence arada bir özellik farkı olması lazım ki fiyat farkı biraz kafaları karıştırır gibi geliyor. Hani aynı arabayı Renault'dan aldım işte 200 bin lira fazla verdim, Dacia'dan aldım 200 bin lira az verdim. Yani aynı araba olduğunu şekliyle de göreceksin, şemaliyle de göreceksin. Niçin bir tek fiyatını daha fazla veresin? Mantıksız geliyor. Bence böyle yap, yani Renault'un bir marka değeri yok mu? Elbette var ama hani aynı araba olduğunu bildiğin için, ikisini aynı anda tanıttığı için Renault'un kendisi bile böyle derken o yüzden biraz garip kalır gibi geliyor. Hani iki farklı marka ama bunu aynı anda duyuruyorsun ve diyorsun ki böyle yapılacak, Türkiye'de yapılacak falan. O yüzden sanki orada daha çok model bazında bir değişiklik olabilir. Yani işte Renault'unkinde hafif hibrit seçeneğiyle şu gelecek, Dacia'nınkinde 4x4 gelecek tarzında. Tabii ki sadece böyle olmaz yani, ayırmak için söylüyorum. Böyle bir şey belki olabilir, model bazında bir ayrım olabilir. Renault'da bulamazsın onu da işte Dacia'da bulursun, Dacia'da bulamazsın da renklerini Renault'da bulursun tarzında bir ayrım. Fiyat konusunda çok yakın olacağını arada, belki
şunu söyleyeyim, evet. Burada herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Renault Duster olarak Türkiye'ye gelecek ama Renault Duster olarak geldiğinde Türkiye pazarında biz onu Dacia Duster olarak görmeyeceğiz. Zaten sadece Renault tarafında geliyor olacak. O yüzden hani fiyat farkını da açıkçası burada çok göremeyeceğiz ya da onu algılayamayacağız diye düşünüyorum. Sadece burada kafalarda soru işareti şu olacak. Ya işte atıyorum 1,5 milyon oldu. Ya acaba Renault Duster olduğu için mi 1,5 oldu? Dacia olarak gelseydi 1,3-1,4 milyon mu olurdu? Ya bu bizim açımızdan hani tüketici açısından iyi mi oldu, kötü mü oldu gibi soru işaretlerine neden olabilir ama hani baktığımız zaman zaten Türkiye'de Renault Duster olarak üretildiğinde yine Türkiye'ye sadece Renault Duster olarak gelecek. Yani iki marka altında iki farklı model olarak görmeyeceğiz biz onu.
Yani biz burada sadece Dacia satılmayacak mı burada? Dacia Duster satılmayacak mı Türkiye'de yani?
Yani şöyle zaten onun herhangi bir mantığı yok ki iki aynı arabanın iki farklı marka altında satılmasının herhangi bir mantığı yok. Ya doğrudan zaten aynı araba olduğunu bildiği için tüketici gidip zaten 50 bin lira bile altına olsa gidip Dacia'dan alacaktır onu.
Yani ama şöyle değil mi peki? Mesela Stellantis grubunda biliyorsun işte Opel'le, Opel Corsa'yla Peugeot'un şey miydi? 208 miydi? Aynı araba değil mi?
Ya altyapı olarak aynı araba.
Kabuk dış yapıya da baksan. Yani çok küçük farklılıklar yok mu?
Ya aslında bak sana şu örneği çok güzel şöyle verebilirim. Yine Renault tarafında aynı şekilde geçmişte şunu görmedik mi? Yeni nesil Dacia Logan tanıtıldı. Biz onu yurt dışında tanıtımlarda, global tanıtımında Dacia Logan olarak gördük. Peki Türkiye'ye ne olarak geldi? Yeni Renault Taliant olarak geldi. Peki Dacia Logan tamam. Geldi mi? Gelmedi. Hani
böyle olacak. Anladım. Tamam peki.
Söyleyebiliriz.
Çünkü tamam peki. Ben mesela bilmiyordum bu örneği. Güzel oldu. Tamam.
Birebir farklı birebir aynı araçların zaten farklı iki marka altında, aynı gruptaki iki farklı marka altında satılmasının yani herhangi bir şekilde ekonomik açıdan da hem de tüketicinin kafasını karıştırması açısından da herhangi bir mantığı yok yani şu anda. Biz sadece peki, onu Renault logosuyla göreceğiz Türkiye'de.
Peki Türkiye'de Renault Duster olarak satılması mı daha iyi, Dacia Duster olarak satılması mı daha iyi?
Ya şimdi ne şekilde düşünerek, hani hangi açıdan düşünerek bunu Renault
sen alırken
aldıklarını hani ben çok düşünemem. Bence Dacia logosu altında kalsaydı daha iyi bir şekilde yoluna devam ederdi diye düşünüyorum.
Ben de mesela şimdi tanıyorum arabayı, Dacia Duster olarak tanıyorum. Sanki Duster aldım, Renault Duster niye diye düşünmeye gerek yok gibi düşünüyorum. Hoş biliyorum da yani hani şimdi sanki gizli bir sır ifşa olmuş gibi bir durum yok ya. Renault, Dacia dediğim şey Renault zaten. Renault dediğimde Dacia zaten, gittiğinde de bayisine bile gitsen bunu görme ihtimalin çok yüksek. Ama yani, bakalım. Evet peki şöyle, tamam. Ha, buyursunlar.
Yani son olarak şunu da söyleyeyim. Hani senin söylediğine ek olarak neden Dacia'da kalsaydı daha iyi diyordum. Çünkü şimdi tüketicinin marka algısına göre belli beklentileri var. Şimdi Duster'ın zaten Dacia'nın genel olarak otomobillerinde belli malzeme, belli seviyede malzeme kalitesini belli seviyelerde tuttuğunu, hani çok pahalı hatta orta seviyeye çıkmaması için özellikle Avrupa'da hani ekonomik açıdan erişilebilir düzeyde kalması için malzeme kalitesini belli bir seviyede tuttuğunu biliyoruz. Tüketici de Dacia tarafında zaten hani Duster'ın buna yönelen bir SUV olduğunu, ekonomik bir SUV olduğunu bilerek alıyor. Ama sen bunu Renault tarafına ittiğinde hani o malzeme kalitesini de daha fazla yükseltmelisin ki Renault'dan bekleyecekleri bir algıyı, bekleyecekleri bir kaliteyi sunman gerekiyor tüketiciye ama sen mevcut Duster'ı alıp hiçbir değişiklik yapmadan öne Renault logosunu basıp işte bu Renault'dur artık diye satarsan hani tüketici de ya bu bildiğimiz Dacia'dır diyecek yani, algı bu şekilde olur. O yüzden bence Dacia logosu altında kalsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
Türkiye için belki durum böyle olabilir. Hani şu an onu bilmiyoruz değil mi? Yani Türkiye'de Renault diye satılıp satılmayacağını biliyor muyuz?
Şimdi Türkiye'de Renault olarak üretileceğini biliyoruz. Bizimle paylaşılan basın bülteninde de aynen şu cümle geçiyor. Yeni Renault Duster hibrit motor seçeneğiyle 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Yani bu cümleden anlaşılan Türkiye'de Renault Duster olarak satılacak.
Tamam, peki. O zaman anlaşıldı. Yeterli, hayırlı olsun. Ben tabii işin güzel tarafına bakayım. Şimdi böyle çok bahsettim, sanki eleştiriyormuş gibi de görünmüş olmayalım. Şunu söyleyelim. Bu Türkiye için olumlu bir gelişme. 400 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Duster'ın daha yeni çıkartılıp böyle bir sınıf atlatılıp geldiğini düşünürsek Türkiye'de uzun yıllar bunun üretimin devam edeceğini ümit ediyoruz. Bir tarafta Toyota tarafında CHR, bir tarafta Renault tarafında Duster. Keyifli. Gelsin. Olsun. Evet efendim. Şimdi sıradaki haberimize gidelim madem öyle. Sıfır otomobilleri ilgilendiren bir konumuz var. Ne olacak da bu sıfır otomobillerin satış yasağı ile ilgili mesele nasıl halledilecek? Sanki pek de kalmadı gibi ama seni dinleyelim.
Şimdi abi bu gelişme aslında 6 ay 6000 kilometre olarak bildiğimiz bir düzenleme, yeni bir düzenleme değil. Ne oldu? Sadece yeni yıla girerken uzatıldı. 1 Temmuz 2024'e kadar süresi uzatıldı bu düzenlemenin. Tabii ki daha önce de uzatıldığını görmüştük. Hani hükümet bunu süresi böyle dolumuna yaklaştıkça 6 ay uzatıyor. Bu düzenleme neydi? Hemen kısaca bir hatırlayalım. Biliyorsun şu anda da o kadar olmasa da hala devam ediyor ama bundan birkaç ay önce özellikle pandemi sonrasında elektrikli değil de genel olarak otomobil piyasası öyle bir konuma geldi ki özellikle araç bulunurluğu sıkıntısını yaşadığımız dönemlerde işte bayide araç bulamazken liste fiyatı atıyorum 1.8-1.9 milyon olan aracın hani sıfır kilometresi galeride veya işte alsatçıların elinde 2.3-2.4 milyondan satışa sunuluyordu. Yani bunu da neden yapıyorlardı? Sen zaten bayiye gittiğinde sıfır araç bulamıyordun. Sürekli fiyatlar artıyor bir şekilde aydan aya. Hatta bir zamanlar öyle bir dönem vardı ki haftadan haftaya hatta günden güne fiyat artışları görüyorduk. Bir ay içerisinde markaların 4-5 defa fiyat listesi güncellendiğini görüyorduk. Tüketici de elindeki parayı korumak adına ya zaten 1-2 ay sonra bu 2.3 milyona çıkacak bu arabanın fiyatı deyip hani onu en azından buldum alayım deyip alıyorlardı. Tabii ki bu hiçbir şekilde sürdürülebilir bir çözüm değildi. Fırsatçı olarak nitelendirdiğimiz insanlar bunu yapıyordu. Şimdi devlet buna engel olmak için 6 ay 6000 kilometre sınırlandırmasını getirmişti. Nedir bu? İşte 0 kilometre aracını aldın. Sen bunu 6 ay veya 6000 kilometresi dolmadan hiçbir şekilde ikinci olarak satışa çıkaramıyordun. Bu neydi? Galerileri, bu işi yapan galerileri veya alsatçıları önlemek, bunları engellemek adına yapılmıştı. Şimdi de 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı bu süre. Ha, ne kadar tabii ki bunun uzatılması önemli değil, uygulanması önemli değil, ne kadar denetlendiği önemli. Şu anda ikinci el ilan sitelerine baktığımızda hala ve hala birçok kişinin sıfır araçları 6000 kilometre, 6001 kilometre girip özelliklerine hala satışa çıkardıklarını görüyoruz. Bu da açıkçası bana bu sistemin hani uygulanmaya alınsa bile yeterince denetlenmediğini gösteriyor. Tabii ki geçen sene ve bu yıl içerisinde birçok şekilde bu kişilere, galerilere veya alsatçılara ceza verildiğini, para cezası kesildiğini de görmüştük. Ama baktığımız zaman yeteri kadar denetlenmiyor veya cezalar yeteri kadar caydırıcı değil ki hala bu şekilde uygulamaların olduğunu görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz gibi geliyor bana açıkçası.
Evet, neyse bu konuda çok konuşmaya gerek yok. Görelim bu çok diye bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu da öyle bir konu. Evet. Biraz tartışmalı bir konuydu. Sanki biraz ağırlığı değişti gibi geliyor. Sıfır otomobillerle ilgili kampanyalar var, şunlar bunlar var. Fiyatları düşüyor, bir şey oluyor. Bu işler otomobil bulunmazken çok kıymetliydi. Şimdi otomobil bulunabildiği için yavaş yavaş oto galerilerinde evet, ağlamaya başladığını duyuyoruz. Yani işte satılmıyor, zarar ettik, böyle yaptık, şöyle yaptık tarzında. İşte bu işler böyle. Vaktinde çok sert çıkınca piyasa gerçekleşti. Onlara da bir şey diyemiyorum. Yani onlar da tabii belki piyasanın gerçeklerine göre oynuyorlar. Böyle oynamayan galeri belki de işte zarar ediyor. Belki de işte başkaları tarafından ya bak enayi be, böyle sattılar bu falan deniyor. O yüzden şimdi buna bir şey demek istemiyorum. Fakat şu var. Şimdi belki de biraz ağlama zamanı. O yüzden de bu 6000 kilometre meselesi. Ya ben arabayı alıyorum bugün ama yarın Allah muhafaza bir başına bir dert geldi. Hemen arabayı yarın satman lazım. Olmaz, satamazsın kardeşim. Bu da aslında bakarsan şimdi bugün bakıldığında bu sorunlar ortadan kalkarken devam etmesi mantıklı mı değil mi? Biraz soru işareti geliyor bana. Ama zaten diğer halde çok da yani pratikte çözüm sağlamış mıydı dersen pek de çözüm sağlamamıştı. Biraz daha orada ikinci el araç ikinci el listeleme sitelerinin ve diğer konuların biraz daha entegre çalışması, başarılı çalışması gerekiyor ki daha iyi, daha net sonuçlar görelim. Pekala, o zaman şimdi güzel bir araç, benim sevdiğim bir araca geçelim istersen. Toyota, az önce de bahsettik, CHR dedik, Türkiye dedik. Şimdi istersen bir de Hilux'a bakalım. Hilux'la ilgili, Toyota'nın Hilux'u ile ilgili ki çok sevilen, bilinen, güzel bir araç. Ne oldu da hangi versiyonu tanıtıldı, senden dinleyelim.
Evet, aslında pick-up segmentinde çok uzun yıllardır tanıdığımız bir model. Tabii ki Türkiye'de işte artık vergilerden dolayı, motor seçeneklerinden dolayı birazcık yavaş yavaş popülerliğini yitirdi. Yerini biraz daha rakiplerine bırakmaya başladı ama en azından yeni motor seçenekleriyle desteklenmeye Avrupa için özelinde en azından devam ediyor. Baktığımız zaman Toyota Hilux dizel motorla satılan bir pick-up, zaten genel olarak ticari araçlarda, pick-up'larda dizel motor görüyoruz torkundan dolayı. Şimdi artık 48 volt hafif hibrit desteğine de sahip. Toyota yavaş yavaş özellikle Avrupa'da elektrikliye geçişle beraber en azından full hibrit, tam hibrit versiyona yer vermese de ticari aracında 48 volt hafif hibrit sisteme yer vermek istemiş. Bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesi tabii ki yeni gelecek emisyon regülasyonlarına karşı biraz daha hazırlıklı olabilmek. Çünkü 48 volt tam hibrit kadar verimli olmasa da en azından saf içten yanmalı motorlara göre karbon emisyonlarını biraz daha düşürüyor. Yakıt tüketimini de aynı şekilde çok fazla etkisi olmasa da bir şekilde etki ediyor. Burada baktığımız zaman tabii ki bilindik benzin hibrit, benzin elektrik motoru kombinasyonundan ziyade daha önce işte bazen Kia tarafında da gördüğümüz dizel elektrik şeklinde hibrit kombinasyonu görüyoruz. Burada tabii ki 48 volt hafif hibrit sistemlerde alışık olduğumuz gibi küçük marş jeneratörü şeklinde, entegre marş jeneratörü şeklinde küçük bir elektrik motoru bulunuyor. İşte bu motor aracı ilk çalıştırdığınızda, ilk kalkış anında veya işte geri manevra yaparken park esnasında sadece aracın elektrik, saf elektrik üzerinde ilerlemesini sağlıyor. Onun dışında içten yanmalı motora, bu koşullar altında dizel motora işte belirli bir güç desteğiyle, güç ve tork desteğiyle destek sağlıyor. Bu da tabii ki aracın düşük hızlarda biraz daha devirli olmasını, biraz daha performanslı olmasını sağlıyor saf içten yanmalıya göre. Baktığım zaman buradaki dizel motorda herhangi bir değişiklik yok. 203 beygir güç ve 500 Nm maksimum tork üretmeye devam ediyor. Onun dışında küçük bir elektrik desteği mevcut. Bu elektrik desteği de baktığımızda 16 beygir, yani 12 voltluk güç ve 65 Nm tork desteği sağlıyor dizel motora. Az önce de dediğim gibi bu desteği kalkış anında böyle sert araçtan biraz daha performans beklediğinizde, gaz pedalına biraz yüklendiğinizde doğrudan bu desteği görebiliyorsunuz. Buradaki lityum batarya oldukça küçük, sadece 7.6 kilogram ağırlığında, yani aracın dinamik yapısına, ağırlık oranına çok da etkisi olmayacak bir batarya olduğunu söylemek mümkün. Buradaki en büyük detaylardan bir tanesi buradaki motorun HVO100 adı verilen ve temiz bir şekilde elde edilen sürdürülebilir dizel yakıtla da uyumlu olarak çalışabilmesi. Tabii ki 48 volt hibrit sistem dediğimiz, az önce de söylediğim gibi karbon emisyonunu düşürüyor. Ama tabii ki bu sürdürülebilir dizel yakıtla çalışabilmesi, uyumlu olması da bu yenilikçi, çevreci tutumunu daha da arttıran bir detay Hilux için. Bu şekilde dediğim gibi dizel motorda herhangi bir şekilde güç ve tork değerinde değişiklik yok. Aynı şekilde Hilux'ın standart versiyondaki yük taşıma ve çekme kapasitelerinde de herhangi bir değişiklik yok. 1 ton yük taşıma ve 3.5 ton çekme, römork çekme kapasitesi devam ediyor. Bunun dışında çok fazla anlatabileceğim bir detay yok. Tasarımında hiçbir değişiklik yapılmamış. Yani Toyota burada hiçbir şekilde hibrit logosuna bile yer vermek istememiş. Baktığın zaman normal dizelle 48 volt hafif hibrit desteğine sahip versiyonları birbirinden dışarıdan baktığında ayırt etmek çok da mümkün değil.
Evet, böyle baktığımızda bu arada Hilux diye mi söyleniyor? Ben Hilux diyorum. Tabii Türkiye'de alışmışım, Hilux diye devam ediyorum. Bilemiyorum hangisi doğru ama hani ben öyle söyledim. Artık seyircilerimiz farklı hangisi doğruysa söyler.
Farklı ben, tabii, söylemleri var.
Farklı var evet.
Biraz ben Hilux olarak laf ediyorum.
Anladım. Tabii ya ben ticari olunca fiyat konusunda bilgi var mı?
Şu an için sadece Avrupa pazarı için tanıtıldı. Anladım. Herhangi bir fiyat konusunda bir
bilgi yok. Peki görelim bakalım. Ya tabii ticari olduğu için biliyorsun bunu biz daha önce de konuştuk. Ticari diye göründüğü zaman %15 vergisi var bunların. ÖTV vergisi %15. Evet. Böyle bakınca makul araçlar haline geliyor. Yurt dışındaki fiyatlarla karşılaştırılabilir makul fiyatlar haline geliyor. O yüzden de mesela buradan bir araç alıp da yurt dışına gitmek istediğinde %15 ile diyorsun ki hayır bir dakika ya burada da o kadar da pahalı değilmiş diyorsun. Biraz gerçek dediğimiz fiyatlar burada karşımıza çıkıyor. Onu unutmayalım. O yüzden de böyle araçlar Türkiye'deki işte Taşra'daysan İstanbul'da biraz zor bunlar. Çünkü Boğaz Köprüsü'nden yani evet. 15 Temmuz'dan geçemiyorsun. Hani o derdim var. Yoksa hani ticari olarak geçiyor da yani işte o bizim bahsettiğimiz Berlingo'lar, Rifter'lar bunlar geçiyor ediyor. Doblo'lar geçiyor. Camlı Doblo'lar geçiyor ama bunlar hala geçemiyor. O yüzden İstanbul'da ya acaba diyorsun. Onun dışında park yeri zorluğu var gene büyük şehirlerde. Çünkü büyük o biraz kolay değil. Kullanan arkadaşlarım var. Daha büyüklerini gerçekten trafikte çok rahat ettiklerini söylüyorlar ama park ederken zorlanıyorlar. Bir öz zorluğu var. Onun dışında bence gerçekten çok güzel araçlar. Çok kıymetli araçlar. Yani ve konforlu içi de rahat. Geniş, büyük oluyor çünkü o ferahlığı vermesi gerekiyor. Bunları görünce bu Invincible'ı görünce de aklıma bu geliyor. Böyle yavaş yavaş ah falan diye başlıyorum ama tabii İstanbul için makul değil diyorum. Ve sıradaki habere yine Toyota'dan devam ediyorum. Toyota'daki diğer haberimiz Avrupa'ya uygun bir konu. Neyin nesi o? Senden detayları alalım.
Evet, Toyota zaten genel olarak şöyle nitelendiriliyor. Toyota elektrikli, %100 elektrikli otomobil pazarında adım atmakta geç kaldı. Böyle genel bir kanı var veya tartışmalar var. Ama baktığımız zaman Toyota zaten hibrit denince ilk akla gelen markalardan bir tanesi. Elektrik desteğini birçok markada yokken ürün gamına ekleyen ve onu bir standart haline getiren markanın kendisi Japon üretici. Aslına baktığımızda elektrikli otomobil pazarında da geç kalmış gibi görünse de biraz benim anladığım kadarıyla Toyota'nın ürün stratejisi bu gibi bir şey. Biraz daha hani önce ne kadar uygulanabilir, nasıl uygulamalıyız, acaba sadece bu teknolojiye bağlı mı kalmalıyız gibi değerlendirmelerde bulunup az önce de belirttiğimiz feasible konusunda ne kadar feasible olduğunu değerlendirip bu şekilde adım atan tutucu bir üretici diyebilirim. Baktığım zaman son dönemde özellikle katı hal bataryalar üzerine araştırmaları var. Bunlar üzerine bir şekilde geliştirmeler yapıp en kötü 2025-2026 yıllarında bu elektrikli araçların geleceği dediğimiz, asıl elektrikli araçlar bunlar olacak dediğimiz katı hal bataryalar üzerine bunları ticari şekilde piyasaya sunmak üzerine çalışmalar yapıyor. Evet, şu anda baktığımız zaman her yer elektrikli otomobillerle dolup taşarken Toyota'nın bu konuda çok fazla bir atılımı yok. BZ4X isimli bir SUV tanıttı ama şu an için Türkiye'de yok. Onun ikizi Solterra geldi. BZ4X gelmedi. Açıkçası çok da elektrikli otomobil pazarında aşırı başarılı bir model olduğunu söylemek mümkün değil. Ama yine Avrupa pazarına baktığımızda özellikle elektrikli otomobillerin bulunduğu taksi duraklarında yine BZ4X'in kullanıldığını, sevildiğini görmek mümkün. Şimdiki haberimiz aslında bunun üzerine Toyota Avrupa pazarı için 6 yeni model planlıyor. Tabii ki bunların çoğunluğu farklı büyüklükte olmak üzere yine SUV modeller. Ama burada en çok dikkatimizi çeken detay Avrupa pazarında en ucuz elektrikli Toyota olduğunu söyleyebileceğimiz bir B-SUV. Şu an için tabii ki konsept olarak tanıtıldı ama baktığımız zaman özellikle fotoğraflarına sen de gösteriyorsundur büyük ihtimalle üretime yakın bir model olduğunu söylemek mümkün. Çok böyle hani mevcut konseptlerde gördüğümüz fütüristik bir hava veya bu da üretime gelmez artık diyeceğimiz tasarım detayları yok. Genel olarak baktığımızda işte Toyota'nın son tasarım diliyle uyumlu, ön tarafta işte köpek balığı burnu şeklinde belirttiğimiz bir tasarımın burada biraz daha farklı bir şekilde uygulandığını görüyoruz. İşte yan tarafta gizli kapı kolları, yine arka kapı kolundaki arka kapıdaki kollar yine C sütununa gizlenmiş ki CHR'dan da bunu biliyoruz. Baktığımız zaman böyle güzel, kompakt, keskin tasarımlar, keskin hatlara sahip bir tasarımın öne çıktığı bir SUV. Baktığımızda tabii ki fiyat olarak şu an için çok fazla bir detay yok ama dediğim gibi en uygun fiyatlı elektrikli Toyota olacak Avrupa pazarında. Bana göre fiyatı 25-30 bin euro civarında olacaktır diye düşünüyorum. Eğer böyle bir fiyat bandında tutulursa gerçekten de çok tercih edilen bir model olacaktır. Çünkü Toyota'yı biz sağlamlığıyla, uzun ömürlü yapısıyla ve en az arıza çıkaran markalardan bir tanesi. Hatta belki de marka olarak tanıyoruz dünya genelinde. Bu SUV'da elektrikli araç pazarında bu nedenle tercih edilecek bir SUV olacaktır diye düşünüyorum. Teknik detaylar çok fazla belli değil. Sadece baktığımız zaman hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonların olacağını görüyoruz burada. İki farklı bataryayla satışa sunulacak. Burada çok fazla detay verilmemiş ama Toyota'nın yanlış hatırlamıyorsam BYD tarafında bir anlaşması var. Yani iki farklı batarya demek. Bunlardan ilkinin giriş seviyesinde kullanılan daha düşük maliyetli bir batarya olacağı anlamına geliyor. Bu da Toyota'nın BYD ile bir anlaşma yapması ve giriş versiyonunda BYD'nin Blade tipi, bıçak tipi bataryalarını kullanacak olmasını akıllara getiriyor. Biliyorsun BYD'nin bataryası lityum demir fosfat kimyasına sahip olduğu için diğer pahalı materyaller içeren bataryalara göre biraz daha düşük maliyetli. Hatta bayağı düşük maliyetli olmasıyla öne çıkıyor ve uzun ömürlü olmasıyla öne çıkıyor. İki farklı bataryadan birisi bu olabilir. Diğerlerinde de ya aynı bataryanın daha yüksek kapasitelisini ya da belki de işte pahalı versiyonlarda kullanılan nikel, manganez, kobalt kimyasına sahip bir batarya görmemiz mümkün. Tabii ki bu benim tahminim. Bu konuda herhangi bir detay verilmemiş. Baktığım zaman ölçülerinde 4.3 metre uzunluğa ve 1.8 metre genişliğe sahip kompakt bir SUV olduğunu söylemek mümkün. 1.6 metre civarında da yüksekliği var. Yanlış hatırlamıyorsam şu an bakıyorum hemen ne zaman satışa sunulacağı belirtilmiş mi? Evet, 2024 yılında tanıtılacakmış. Aslında çok da uzağa bakmıyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde tanıtılacak. Türkiye pazarına gelir mi? Bence açıkçası fiyatından ve SUV olmasından dolayı 160 kW'ın altında bir elektrik motoruna sahip olacağını düşündüğümüzde Türkiye pazarına da gelecektir diye düşünüyorum. En çok tercih edilen SUV modellerden biri bile olabilir belki de.
Olabilir. Ya ben de burada tasarıma bakarken Dacia'yı da işte aslında Dacia'yı da görüyor gibi hissettim kendimi. Tabii ki ön kısmı farklı ya ama şöyle yandan bakınca araca şuradan tekrar bir yan görüntüsüne veriyor. Yani şuradan bakınca Dacia'yı görür gibi oldum. Demek ki yeni dönemdeki trend bu şekilde olacak zannediyorum. Diyeceksin ki neresini benzettin ama şimdi böyle tek tek anlatmayacağım ama o kaslı yapıyı benzettiğimi düşünüyorum. Belki de sadece bugün anlattık diye benzetiyorum ama ben beğendim aracı gerçekten.
Duster'a son birkaç gündür yeni nesil Duster'a çok fazla baktığımız için bu şişkin çamurluklar direkt akıllı onu getiriyor büyük ihtimalle.
SUV havası.
Evet. Arka taraftaki boydan boya uzanan stop lambalarını Seat modellerine benzettim nedense.
Bak evet. Şurada görünüyor zaten. Güzel, hayırlı olsun. Yani senle konuştuk. Toyota'nın elektrikli hamlesinde geciktiğiyle ilgili konu iddiaları anlattık. Gecikmedir de bu normal bir tepki. İşte hatta o yüzden de yani bu işi yavaşlatın. Çok da canlı başla buna çalışmayın tarzında çıkışları vardı Toyota'nın. Onu konuşmuştuk burada. Makul olduğunda da konuştuk hatta. Yani makul olabilir dediğimizi de söylemek isterim. Ama tabii ki işte geçiş sürüyor. Bir taraftan tren gidiyor. Toyota'nın da bu trenin gerisinde kalacağı, bu istasyonun gerisinde kalacağı endişesi vardı. Yatırımcıları da etkileyebilir. Yani Toyota'nın yatırımcılarını da etkileyebilecek bir durum diye düşünürsek tabii ki bu konuda hamle yapması gerekiyordu. Bakalım bu hamleyle ne kadar orayı doldurabilecek, onu beraber gene bugün birkaç defa söylediğimiz gibi zaman içerisinde göreceğiz. Hayırlı olsun. Ben arabayı beğendim, böyle bakınca güzel görünüyor. 2024'te dediğin gibi uzak bir zaman değil. Bak hatırlıyor musun, daha geçenlerde konuşuyorduk dediğimiz zaman gelecek ve Türkiye'de de satılacağını tahmin ediyorum ben de, gene fiyattan dolayı. Pekala, o zaman bir sonraki haberimize geçelim. Şık bir başka elektrikli bir araca geçiyoruz ve Türkiye'de Barış Manço'yla bildiğim Ssangyong'a geçmek istiyorum. Şöyle görüntümü de bir toparlayayım, buradan aktarmış olalım. Ssangyong'la ilgili bir haberimiz var. Neyin nesidir bu?
Şimdi Ssangyong KG Grup, yine Koreli bir holding şirketi olan KG Grup tarafından satın alındı, biliyorsun. Bunu daha önceki Ssangyong haberlerimizde de belirtmiştik. Hatta ismi KG Mobility olarak değişti. Küresel çapta, global çapta bu şekilde geçiyor artık ismi, ama Türkiye'de hala bizim bildiğimiz ismiyle, özellikle Şahsuoroğlu Ssangyong ismini devam ettiriyor. Ben de şu anda o şekilde hitap edeceğim. Torres modeli biliyorsun geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye satışa sunuldu. Tasarımıyla çok dikkat çeken bir model olmuştu. Özellikle Ssangyong'un diğer kendinden önceki modelleri arasında gerçekten Ssangyong'u sevdiren, ya çok hoş, çok şık bir tasarıma, gerçekten bir SUV tasarımına sahip dedirten bir otomobil olmuştu. Ama içten yanmalı motorlu araçlarda bizim vergi sistemimiz biraz farklı olduğu için 2.4 milyon gibi biraz erişilmesi zor bir fiyattan Türkiye'de satışa sunmuştu. O yüzden hani yollarda çok sık göremiyoruz. Mutlaka satın alanlar vardır. Ssangyong da bu arada hani hem ikinci el piyasasında hem sıfır piyasasında çok fazla gördüğümüz bir marka olmasa da ilginç şekilde kendisine has bir hayran kitlesi elde etmiş bir Koreli marka bu arada. Hani ben buna şaşırıyorum açıkçası, çünkü Ssangyong dediğinde gerçekten çok fazla seveni var. Ama tabii ki günümüz şartlarında durum kendine otomobil satın almaya geldiğinde baktığın şeyler ikinci elde ne kadar değer kaybediyor, ne kadar yakıyor, ne kadar az yakıyor şeklinde bir durum oluyor. Her şekilde ekonomiye kayıyor. Bu yüzden Ssangyong biraz tercih edilmeyen markalar arasında. Şimdi Torres'in ardından Torres EVX isimli %100 elektrikli versiyonu da Türkiye'de satışa sunuluyor. Şubat ayı itibariyle, 2024 Şubat ayı itibariyle teslimatlar başlayacak, ama şimdiden ön satışa sunulmuş durumda. Baktığımız zaman 1 milyon 590 bin TL'lik lansman fiyatı var. Bu fiyatla dikkat çekiyor. Buna yüksek diyenler var, ama baktığımız zaman 1 milyon 590 bin TL'lik fiyat şu anda Türkiye'de birçok markanın elektrikli B-SUV sattığı bir fiyat bandı. Ama Ssangyong Torres EVX'in ölçülerine baktığımızda şu anda Türkiye'de satışta olan Skyway ET5 boyutlarında bir D-SUV olduğunu görmek mümkün. Yani baktığımız zaman Ssangyong başka markaların B-SUV sattığı bir fiyat bandında D-SUV satıyor diyebiliriz. Ama tabii ki şu an için bir fiyat sabitleme gibi durum söz konusu mu? Değil. Açıkçası burada tüketicilerin de dile getirdiği, serzenişte bulunduğu bir durum var. O da sadece ön satış için 1 milyon 590 bin TL'lik fiyatın verilmesi, ama tabii ki bu durumda Şubat ayında gelecek teslimatları başlayacak araç için herhangi bir şekilde fiyat sabitleme gibi bir durum olmaması. 100 bin lira gibi bir kapora istiyorlar gördüğüm kadarıyla ve bu kaporayı verdiğinizde herhangi bir fiyat sabitleme gibi bir garanti yok. Sadece bu fiyatı şu anda peşin olarak tamamını öderseniz herhangi bir şekilde fiyat değişiminden etkilenmiyorsunuz diye gördüm ben açıkçası bu durumda. Baktığımız zaman markanın sitesine donanımlar konusunda da çok böyle belirsizlikler var. O yüzden hani marka bu noktada en azından satışa sunulmasına az bir süre kalmışken bu belirsizlikleri ortadan kaldırsa da tüketicinin kafasındaki soru işaretleri kaybolsa diye düşünüyorum. Ve bunları söyledikten sonra hemen şöyle merak edilen özelliklerine bir geçiş yapayım. Dediğim gibi DSUV boyutlarında büyük bir otomobil olduğunu söylemiştim. Yani 4.7 metrenin üzerinde bir uzunluğu var. Tabii ki burada hemen şunu belirteyim. Tasarımdan da anlaşıldığı kadarıyla aks mesafesi özellikle boyutuna göre, uzunluğuna göre çok uzun değil elektrikli otomobillerde alıştığımız gibi. Neden? Çünkü %100 doğuştan elektrikli olarak tasarlanan bir otomobil değil. İçten yanmalı motorlu Torres'in adından da anlaşılacağı üzere %100 elektrikli versiyonu. Tabii ki buna özel handikapları var. İşte bu verimlilik tarafında özellikle karşımıza çıkıyor ki markanın da belirttiği gibi 18 kW civarında bir karma kullanımda enerji tüketimi var ki bu bana göre hani biraz yüksek. O tabii ki bunda %100 doğuştan elektrikli bir elektrikli otomobil altyapısına sahip olmamasının etkisi var. Tabii ki ısı pompası standart olarak sunuluyor otomobillerde. Bunun güzel bir özelliği var. Bataryanın kapasitesi 73.4 kWh. 400 voltluk bir batarya var. 800 voltluk bir batarya söz konusu değil burada. Hemen şöyle baktığımız zaman lityum demir fosfat kimyasına sahip bu batarya WLTP'ye göre 463 km menzil sunuyor. Bu markanın bize verdiği değer. Ama ben 18 kWh'lik karma kullanımda enerji tüketimine göre kabaca bir hesap yaptığımda 390-400 km gibi bir menzil çıkıyor karşıma. Zaten elektrikli otomobiller biliyorsun gerçek koşullarda verilen değerlerden biraz daha az menzil kat ediyor. O yüzden bana göre karma kullanımda 400 km civarında bir menzil sunacaktır diye düşünüyorum. Şehir içi kullanımda ise markanın yine belirttiği rakamlar 635 km'ye kadar uzadığı belirtiliyor. Yine bana göre gerçek koşullarda 500-550 km civarında bir şehir içi menzili sunacaktır diye düşünüyorum ki yani şehir içi kullanımda zaten 500 km'lik bir menzil çok çok yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 100 kW'lık DC hızlı şarj desteğiyle bataryanın %20'den %80 arası dolumu 37 dakikada tamamlanıyor. 11 kW'lık AC şarj desteği de sadece 9 saat sürüyor sıfırdan %100 doluma sağlanması. Tabii ki burada yavaş şarj söz konusu olduğu için 9 saat gibi bir değer böylesine 70 kWh kapasiteye sahip bir batarya için oldukça normal olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında hemen şöyle motor detaylarına baktığımızda 152 kW yani 206 beygir güç ve 339 Nm maksimum tork üreten bir motordan bahsediyoruz. 152 kW olması da tabii ki 160 kW'tan daha düşük olduğu için onun doğrudan %10'luk ÖTV dilimine girmesini sağlıyor. 1.590.000 TL'lik fiyatta zaten bize bunu söylüyor. Tabii ki Şubat ayına kadar bu fiyat ne olur bilemiyorum. Hani şu an beklemek biraz daha bu belirsizlikler arasında daha mantıklı gibi görünüyor ama doğrudan ön satıştan satın alanlar da olacaktır. 1.590.000 TL'lik fiyatı kaçırmamak için. Bakalım baktığımız zaman hem tasarımıyla hem özellikleriyle güzel, dikkat çeken bir model. Özellikle fiyatıyla şu anda çok dikkat çeken bir model olduğunu söylemek mümkün. SsangYong'u Türkiye pazarında popüler hale getirebilir mi? Elektrikli otomobiller artarken, onların kullanımı yükselirken bunu bekleyip göreceğiz.
Evet, doğrusu SsangYong, yani SsangYong ya da senin söylediğin gibi söyleyeyim ben de. SsangYong'un Türkiye'de bir nevi hani çok ne kadar doğrudur bilemiyorum ama Türkiye'de Subaru gibi bir şey var. Böyle sevilen bir kitlesi var. Subaru nasıl seviliyorsa ama çok satılmıyor araç. Yani işte ikinci elden de bunu çok kolaylıkla anlayabilirsin ama bu aracın iyi olduğunu değiştirmiyor. İyi bir araç olduğunu değiştirmiyor. Ve Türkiye'de SsangYong'un sanki böyle bir kitlesi var gibi geliyor bana zaman zaman, böyle düşünüyorum. Bu araca baktığım zaman da zaten tasarımıyla, tabii senin dediğin çok önemliydi, güzel bir bilgi verdin. Yani elektrikli doğmuş bir araba değil ama güzel bir araç, gerçekten büyük bir araç ve bu bahsettiğin fiyata göre gerçekten bence iyi. Yani oyunun kuralını değiştirebilir mi? Hani bizim Çinlilerden beklediğimizin Korelilerden gelmesi enteresan. O yüzden ben dikkate değer buldum. Ve özellikle şimdi alacağım bir otomobil Ocak-Şubat ayında gelecek olması, 1.590 verdin, fiyat garantisi de aldın. Bence değerlendirilebilir. Çünkü sanki yani diğer türlü bile olabilir. Yani 100 bin lira verdin ve alacağım, bekleyeceğim, o bile olabilir. Neden diyeceksin? Sanki fiyatlar yani dövizin dışında çok da böyle oynayacak gibi görünmüyor. O yüzden İki türlü de değerlendirilebilir gibi geldi. Hani benzeri işte BYD'nin Atto 3'ünü alacak oluşan, bundan daha küçük bir araç alacaksın. Bu büyüklük araçlarda kullanmaya başladıktan sonra fark ettiğinde ya ne kadar da güzelmiş kullanım, bunu böyle kullanması çok rahatmış diyeceğim bir durum. Tabii ki aileler ve diğerleri için, ama yani aile olmasan da zaman zaman bu büyüklük başka yerlerde işe yarayabiliyor. Bu araçta tasarımıyla dikkat çekiyor. Çok da fazla uzatmak istemiyorum ama güzelmiş. Teklifleri de güzel görünüyor. Bakalım ne kadar yollarda göreceğiz, ne kadar yansıyacak. Çünkü bir taraftan da Türkiye'de dediğim şey var, yani çok satılıyor mu, ikinci el çok gidiyor mu dersen de gene meraklısını tercih ettiği bir araç olduğu için de zorlu bir durum olabilir diyorum ve bir sonraki habere geçmek üzere elektrikli şarj istasyonlarıyla ilgili son haberimize geçelim. Bu haftayı da bitirelim. Ne oluyordu? Akıllı bariyer de neyin nesiymiş? Bana da lazım. Şuraya park yerine geliyor millet. Yani kapının önünde şey yapıyorsun. Arabayla sanki apartmanın içine girecek gibi park edenler var. O yüzden şu akıllı bariyer nedir? Vallahi çok dikkatimi çekti. Anlatırsam ben de bir dinlemek istiyorum.
Şimdi şöyle, zaten elektrikli otomobil kullanımının Türkiye'de de hızlı bir şekilde yaygınlaştığını net olarak görüyoruz. Satışları da hatta yani sadece geçtiğimiz yıla göre bile çok büyük bir artış söz konusu. Çeşitlilik artıyor, insanların elektrikli otomobillere yönelik ilgisi artıyor. Ama şu anda kullananlar için en büyük sıkıntılardan bir tanesi şarj istasyonu bulmaktan ziyade özellikle bu işte AVM'lerin otoparklarında bulunan şarj istasyonlarında çoğunlukla karşılaşılan bir sorun. Baktığınız zaman herhangi bir engel bulunmadığı için şarj istasyonu için ayrılan park yerine normal içten yanmalı motorlu araçların park edilip işte insanların AVM'ye alışverişe gittiğini görüyoruz. Tabii ki bu neye neden oluyor? Atıyorum sen bir şekilde elektrikli otomobilinle bir yerden bir yere gidiyorsun ve sana en yakın olan şarj istasyonu o AVM'de ve sen buna güvenerek gidiyorsun oraya. Şarj, bataryanın doluluk oranı çok azalmış ama bir gittiğinde bakıyorsun orada içten yanmalı motorlu sıradan bildiğimiz araçlar şarj istasyonu için ayrılan yere park etmiş. En büyük sorunlardan bir tanesi o. Ne yazık ki hani baktığımız zaman biraz daha nasıl derler ona, ahlakla ilgili olduğunu düşünüyorum ben bu durumun. Çünkü yani içten yanmalı bir aracı siz oraya park etmezsiniz. O insanlar için ayrılmış bir yere. Bu akıllı bariyer teknolojisi de bu soruna çözüm olacak bir teknoloji. Bence baktığım zaman Gürsoy grubun bünyesinde faaliyet gösteren Exepix markası böyle bir sorunu çözmek için yola çıkmış. Biliyorsun artık hani her zaman bunu söylüyorum. Türkiye olsun, dünya pazarında olsun bir sorunu görüp ona çözüm üreten marka bir şekilde kazanır. Burada da Gürsoy grubun markası böyle bir soruna çözüm geliştirmek için yola çıkmış. Çok da iyi olmuş bence. Ama tabii bu sistemin nasıl çalışacağı da önemli. Ben şimdi detaylarına baktığım zaman burada mobil uygulama entegrasyonuyla bir çalışma prensibi olduğunu anlıyorum bu sistemin. Açıkçası şimdi şöyle bir durum olabilir. Siz elektrikli araç kullanıcısı olarak bu mobil sisteme kendinizi kaydedip bir şekilde işte elektrikli bariyerlerin bulunduğu şarj istasyonuna geldiğinizde bu bariyerin açılmasını sağlayabilirsiniz. Buradaki soru şu, sana da yöneltmiş olayım. Senin fikrin nedir bu konuda bilmiyorum. Ben mesela içten yanmalı motorlu bir araç sahibiyim. Normal elektrikli olmayan bir otomobilim var ama ben mobil uygulamaya bir şekilde kendimi kaydettirdim diyelim. Ve böyle bir şekilde yine o şarj istasyonuna girdim, aracımı park ettim. Buna nasıl bir çözüm bulmuş olabilirler sence?
Yani işte bu tabii bence tam da senin söylediğin soru işareti burada. Yani onu nasıl ayırt edecek? Belki ruhsatta bir işte ruhsatını yani tescil kaydını paylaştığın bir şey olur. Bakar der ki elektrikli araba değil diye. Onu bir nevi işte nasıl vatandaşlık numaramızdan doğum tarihinle söylediğin kişi sen misin değil misin diye eşleştiriyor ya. Böyle bir mantıkla belki olabilir ama tabii onu nasıl yaptıkları önemli. Çünkü dediğin gibi ben de o zaman kaydedeyim. Yani içten yanmalı birisi bunu kaydetmez mi demeyeceğiz. Çünkü bizde bir şey varsa, böyle bir ihtimal varsa mutlaka birileri o park yerini yakalamak için bunu değerlendirecektir. Bence söylediğin şey çok doğru. Ben de hani başka bir şey düşündüm. Acaba geldiğin zaman senin elektrikli otomobil olduğunu anlar mı? Çok zor bir şey bu çünkü. Hani bir otomobilin elektrikli olup olmadığını bir sensörle anlaman, kolay bir sensörle anlaman çok mümkün değildir diye düşünmüş. İşte ağır bir batarya yaklaştı bana der açar ama yani o batarya olup olmadığını anlamak için böyle bir park yerine kullanacağım bir teknoloji ucuz olmaz. Bu çok mantıklı, makul bir çözüm gibi görünüyor. Yani uygulamaya kur kendini, işte elektrikli arabanın olduğunu kanıtla diyelim ki. Ha şu olur mu onu merak ettim. Mesela elektrikli arabası da var adamın. İçten yanmalı arabası da var. Geldi, elektrikli arabasını kaydetmişti. Çat dedi girdi. Plakasına bakar mı? Orada bir kamera sistemi var mı? Hani onu karşılaştırıyor mu, eşleştiriyor mu onları bilemiyorum. O yüzden onu görmek lazım. Burada işin sonunda para olduğu için yani oraya gelecek, orada şarj edecek, bundan bir yüzde alacaksa eğer bu şirket, mutlaka bunları da düşünerek geliştireceği bir durum vardır diye düşünüyorum. Çünkü buradan zarar edecek, yani oraya işten yanmalı bir araç park ettiğinde zarar edecek olan şirket elektrik, bunu sağlayan yakıt, enerji şirketi. O yüzden de burada bir pay vererek sanki bu işi çözmüş olabilir. Bir kar paylaşımı yaparak, küçük bir kar paylaşımı yaparak böylece o şirkette bunu denetleyerek, sürdürerek, kamerayla yapar, işte plakayla yapar, ruhsatla yapar gibi gibi seçeneklerle yapabileceğini düşünüyorum. Ama şey mantıklıymış, hani ben mobil ve böylece mobil uygulamadan da orada bir şey var mı yok mu, yer var mı yok mu onu da görebilecek. Hani birisi onu kullanmış mı kullanmamış mı onu da görebileceğini düşünüyorum. Makul, akıllı bir çözüm gibi görünüyor fakat Türk insanı böyle durumlarda hani boş bir yer gördü mü affetmediğinden dolayı,
evet.
Hani bunun da açığını yakalarsa hiç affetmez. Yani senin dediğin olursa, yani ruhsattan bakmıyormuş işte, kayıtlıysa giriyor değilse hemen kaydeder, anında girer oraya. Yine zarar, yine zarar olur.
Yani bunu biz düşündüysek firma yetkilileri de düşünmüştür diye.
Bravo. Evet.
Belirteyim artık bunu, ne kadar uygun.
Öyle düşünelim.
Zaten göreceğiz ilerleyen süreçte.
Evet, peki, çok teşekkür ediyoruz. Barış'cığım gerçekten bakayım ne kadar oldu? Bir saate yakındır anlatıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gerçekten yine çok güzel anlattın. Heyecanla beklediğimiz haberler vardı. Bu hafta çok zamdan bahsetmedik. Güzel haber bu. Bu hafta bir zam haberi yoktu. Yeni yıla böyle gideceğiz gibi görünüyor. Bakalım yani, inşallah başka şey. Yeni yılda zaten çok ciddi trafik cezalarında olsun, işte otoyollarda, otobanlarda olsun, köprülerde olsun, yerin altında üstünde ne varsa ciddi bir zam bekliyorum. Yani bu, yani işte fiyatlardan dolayı biliyorsun, yani onu konuştuk daha önce.
Evet.
O yüzden yeni yıla kadar belki, umarım, yeni zam haberi konuşmayız. Sonrasında da umarım böyle korktuğumuz kadar da bir ciddi bir zam gelmez dilerim. Temennimiz bu yönde diyorum ve teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Haftaya görüşünceye dek sevgili seyirciler, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Söz sende sevgili Barış.
Evet, başta abi sen de söylemiştin ama ben de şimdi sonda bir tekrar etmiş olayım. Lütfen bizlere destek olmak için, içeriklerimize devam etmemiz için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.